Edebiyat dünyamızdan. Bayrak. Arif Nihat Asya. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Edebiyat Dünyamızdan programında bu hafta Arif Nihat Asya'yı konuşacağız. Türk şiirinde durduğu yeri ele alacağız. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhaba. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Evet, Arif Nihat Asya bayrak şairi olarak evet. bilinir değil mi? Bu güzel evet. şiirini...
Bayrak şairi olarak bilinir. Bayrak şiirine yakın duran Fetih Marşı şiiri var. Yine en ünlü şiirlerinden birisi de Naat'ı. 1920'li 30'lu yıllarda Türk şiirinde kendinden söz ettiren kıymetli şairlerimizden birisi. Bayrak şiiri genellikle mesela salon toplantılarında, hatta parti mitinglerinde, yani bir kitleye hitabet söz konusu olduğunda okunan veya ilk hatırlanan şiirlerden birisidir. Aslında bayrak şiiri de Arif Nihat Asya'nın genel anlamda şiir karakterine ilişkin bir ipucu. Yani hitabete dayalı bir şiiri var diyebiliriz.
Evet, peki... Kaç yılında nerede doğmuştur Arif Nihat Asya?
1900'dü. 1904 doğumlu. 1975 yılında da vefat ediyor. İstanbul'un çevresinde doğuyor. Ankara'da vefat ediyor. Mezarı Ankara'da. Arif Nihat Asya'nın çok zor bir hayatı var diyebiliriz. Memuriyete geçinceye kadar öğretmendir kendisi. Memuriyete geçinceye kadar çok zor bir hayatı var. Yani kader kelimesi kullanılabilir burada. Başka bir açıklama zor. Her şey kader, amenna. Fakat örneğin doğuyor. 7 günlükken babasını kaybediyor.
Evet.
Galiba 4 yaşına gelinceye kadar annesiyle birlikte. 4 yaşında annesi yeni bir evlilik yapmak durumunda kalıyor. Fakat işte İstanbul civarında yaşıyorlar. Annesi evlilik sonucu Akka şehrine gidiyor. Filistin.
Evet.
Giderken Arif Nihat'ı yanında götürmek istiyor. Bu sefer dedesi razı olmuyor. Yani torununu o kadar uzak bir yere göndermek istemiyor. Dedesiyle kalıyor. Ve büyük yetişkin bir kişi oluncaya kadar annesini görmüyor. 1947 yılında sırf annesini görmek için Akkaya gidiyor. Mesela Filistin'e gidiyor. Annesini görüp geliyor. Tabii 1904 yıllarda falan Filistin bizim toprağımız. Yani İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir gibi bizim toprağımız. Dolayısıyla kendi sınırlarımız içerisinde bir yolculuk söz konusu annesi için. Fakat küçüksünüz, doğarken babayı kaybediyorsunuz, 4 yaşında anneden ayrılıyorsunuz. Kesinlikle çok zor bir başlangıç yapılıyor hayata. İlkokul yıllarını akrabaların yanında tamamlıyor Arif Nihat. Amcasının yanında okuyor mesela ilkokulu. Ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak okuyor. Bolu'da ve Kastamonu'da. 1916-1923 arasında ortaokul ve lise yatılı olarak okunuyor. Parasız yatılı olarak okunuyor. Aynı zamanda bu lisede okurken bir işte çalışıyor. Parasız yatılıların çoğunun genel karakteristik özelliklerinden birisi budur. Hani parasız yatılı olarak okuyorsunuz ama öbür taraftan yine geçiminizi sağlamak için bir işte çalışıyorsunuz. Arif Nihat Asya'da PTT, Anadolu Ajansı tarzında memuriyetlerde bulunuyor. Fakat şeyden sonra, liseden sonra öğretmen okulu, İstanbul Öğretmen Okulu'nu kazanıyor. O okuldan mezun olduktan sonra da öğretmenliğe başlıyor. Öğretmenliğe başlamak bir yerde ekonomik anlamda hayatın kurtuluşu gibi bir şey. 20'li, 30'lu, hatta 40'lı, belki 50'li yıllarda da öğretmenlik bizim ülkemizdeki en kıymetli memuriyet diyebiliriz. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında işte bu yeni devletin ideolojik argümanları diyelim, düşünsel evreni diyelim, hani öğretmenler üzerinden aktarılacak topluma veya bir sonraki nesle. Dolayısıyla öğretmenlik kıymetli bir meslek. Arif Nihat Adana'da, Malatya'da, Ankara'da öğretmenlik yapıyor. Mesela Malatya'da öğretmenlik yaparken hayatındaki ilginç noktalardan bir tanesi, Kemal Tahir orada hapishanede, cezaevindedir. Kemal Tahir'le tanışıyor ve hapishanede Kemal Tahir'i sürekli düzenli olarak ziyaret ediyor. Ama tırnak içinde söylüyorum bunları. Mesela Kemal Tahir sosyalisttir. Arif Nihat milliyetçidir. Yani ideolojik olarak birbirine zıt kutuplarda olmalarına rağmen aralarında bir arkadaşlık, dostluk gelişiyor diyebilirim. Hatta İstanbul'da bir matbaada bir kitaplarından birinin basımı için bir matbaaya gittiğinde Kemal Tahir ve arkadaşları da bir başka, yani kendi kitapları için oradadırlar. Belki Devlet Ana'nın baskısı olabilir. İkisi karşılaşınca ooo diyerek, kahkaha atarak, bağırıp çağırarak kucaklaşırlar. Kemal Tahir'in etrafındaki arkadaşlar mesela buna çok şaşırır. Hani Arif Nihat Asya'yla
Kemal Tahir'i bağdaştıramazlar.
Evet, bağdaştıramazlar. Evet. Kucaklaşmalarına, birbirlerine, içten ve samimi davranışlarına şaşırırlar. O da anlatır, biz arkadaşlığımız buradan geliyor şeklinde Malatya'yı anlatır. Kısaca tamamlamak icap ederse Arif Nihat'ın hayat hikayesini, 46 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı, Adana milletvekili adayı ama kazanamıyor. 50 yılında ikinci defa girdiğinde kazanıyor. Bir dönem 54 yılına kadar milletvekilliği yapıyor. 54'ten sonra siyaseti bırakıyor. Tekrar öğretmenliğe dönüyor. Emekli oluncaya kadar da öğretmenlikten başka bir iş yapmıyor. 62 yılında emekli oluyor. 1971 yılında da Ankara'da vefat ediyor. Mezarı da Ankara'da. Kişilik ve şahsiyet olarak son derece sevilen bir insan. Mütevazi bir insan. Etrafına anlatımlara göre pozitif enerji yayan bir insan. Sempatik bir insan. Çünkü onunla oturup kalktığınızda hoş sohbet, konuşmaktan, onunla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsunuz.
Tam bir eğitimci aslında.
Kesinlikle.
Tam bir eğitimci ve çok da büyük keyif alarak birçok öğrenciye bildiği bütün o dile dair, edebiyata dair her şeyleri aktarabilmiş.
İdeal hayatında önemli bir yer tutuyor zaten Arif Nihat'ın. En önemli ideallerinden birisi de öğrencilik, öğretmenlik çerçevesinde. Yani yetiştirdiği birçok öğrenci var. Onlarla nasıl iletişim kurduğuna dair. Mesela işte yazdığı şiirleri okumasını istediği edebiyata meraklı öğrencilerin görebileceği yerlere bırakırmış mesela. Onlar onu okurmuş. Ondan sonra o şiir üzerinde öğrencileriyle tartışırmış, konuşurmuş, fikir alışverişinde bulunurmuş. Bununla da onları edebiyata kendi üzerinden birazcık daha yaklaştırmayı amaçlarmış. Mesela bu tekniklerden bir tanesi. Hayat hikayesini okurken öğretmen arkadaşlarıyla ilişkisi örneğin. Şöyle bir anekdota rastladım ve bunu açık konuşmak gerekirse anlamlandıramadım. Mesela maaşını alıyor diyelim ki ay başında. Öğretmenler odasında masaya bırakıyor. Arkadaşlar bu maaşım, işte borç almak isteyen falan olursa ben şimdi çıkıyorum bu odadan. Onlar alsın, kalanı bana yeter. Mesela böyle hareketler yapan bir insan. Onun için diyorum etrafına pozitif enerji yayan, merhabalaştığı insanların böyle onunla vakit geçirmekten hoşlandıkları kesin. Yani her anlamda güler yüzlü, mütevazi, saygın. Mesela milletvekilliği gibi bir makamdan öğretmenine dönüyor tekrar. Yani kıymetli bir edebiyatçımız, şairimiz.
Herhalde evlenmemiş.
Evleniyor.
Evleniyor.
İki defa evleniyor hem de. İlk evliliğin epey bir süre sürdürüyor ama yanılmıyorsam boşanıp bir kere daha evleniyor. Çocukları da var. Hayattalar.
Arif Nihat Asya'nın ama herhalde çocuklar babaya çok fazla babanın...
Yok, babayı seviyorlar.
Yok, onu demek istemedim. Yani edebiyatına, şiirine hani yok. O yöne kaymış çocuk yok o zaman.
Bir evden bir tane edebiyatçının çıkması yeterlidir diye bir söz var.
Öyle düşünmüş.
Edebiyatı mesela dışarıdan bakanlar böyle harika, güzel bir uğraş olarak algılarlar ki kesinlikle öyledir. Ama arka planında ciddi bir emek vardır. Mesela diyelim
birikim ki, vardır.
Birikim vardır. O birikimi sağlamak için de bir çalışma vardır. Mesela ben inanıyorum ki iyi bir edebiyatçının, iyi bir şairin, iyi bir romancının, iyi bir hikayecinin mesela tırnak içinde sosyal hayatı yoktur. Yani diyelim ki işte siz arkadaşlarınızla eğlenirken veya gezerken o evinde oturup okumak, yazmak, didinmek, çalışmak zorundadır. Biz elbette o şiirleri, hikayeleri büyük bir zevkle, keyifle okuruz. Ama onun arkasında ciddi bir şey vardır. Emek vardır. Onun için bir evden bir tane edebiyatçının veya yazarın çıkması yeterlidir.
Şimdi Adana'nın kurtuluşu nedeniyle bu bayrak şiirini ele almış Arif Nihat Asya. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli, Türkiye'nin kurtuluşu için yazılmış bir bayrak şiiri diye düşünebiliriz. Aruz'la başlamış değil mi şiir hayatına?
Arif Nihat Asya'nın 3 vezinde de şiirleri var. Aruz'da şiiri var, Hece Vezni'nde şiiri var, Serbest Vezni'nde şiiri var. 1924 yılında lise öğrencisiyken şiir başlıyor. Veya işte liseden yeni mezun olduğu sıralarda ilk şiiri yayınlanıyor. Fakat velut bir şair Arif Nihat, birçok kitabı var. Ben programa gelmeden önce saydım, 22 tane şiir kitabı var. 22 yüksek bir rakam. En ünlü kitapları, herkesin adını bildiği Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, 1946'da yayınlanmış. Kökler ve Dallar diye bir kitabı var. 64'te yayınlanmış. Bir de yine herkesin bildiği Dualar ve Aminler diye bir kitabı var. 67'de yayınlanmış. Arif Nihat Asya memleket edebiyatı, milli edebiyat ve 20'li 30'lu yılların hece çerçevesi içinde değerlendirebileceğimiz bir şair. Genel anlamda hecenin 20'li yıllar Cumhuriyet'in başlarında daha önceden kendisine ne tevarüs etmişse miras olarak onu değiştirmeksizin kabul edip devam eden bir şair Arif Nihat Asya. Ne demek istiyorum? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela 20'lerin sonlarına doğru hece şiiri, hece vezni Necip Fazıl'la kendi içinde bir devrim yaşıyor. Mesela yine hecedir vezin. Mesela 8'li hece ölçüsü ise 8'li hece ölçüsü kalıyor. Ama kelime dağarcığı, içeriği, ifade ettiği insan bunlarda çok ciddi değişiklikler oluyor. Kesinlikle aşağılamak için değil ama böyle köy kır hayatı etrafında tebarüz eden bir vezin şehir hayatının sorunlarını Necip Fazıl ile birlikte dile getirmeye başlıyor. Burada yaşayan modern, şehirli, entelektüel donanıma sahip bir kişiyi, insanı anlatmaya başlıyor. Ve bunun arkasından da Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhittir Anas bu gelişmeyi derinleştiriyorlar. Şiirimizde daha kalıcı hale getiriyorlar. Fakat Arif Nihat Asya, Necip Fazıl öncesi hece ile devam etmiştir diyebiliriz. Doğrudan anlam, içerik ve hitabet. Yani biz Arif Nihat Asya'nın bir şiirini okuduğumuzda bir şey öğreniriz. Bir konu hakkında fikir sahibi oluruz. Fakat mesela bir soru işareti, belirsiz veya anlamını kavramakta güçlük çekeceğimiz bir nokta. Böyle şeylerle pek karşılaşmayız Arif Nihat şiirini okurken.
Evet, yani aslında Arif Nihat Asya ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler de yazmıştır değil mi?
Yani çok değil, çok değil ama yazmıştır. Arif Nihat için...
Ama iç ahengi yakalamıştır.
Evet, denir ki rubai şairidir mesela. Evet.
Rubaileri var.
Hatta Türk şiirinde Arif Nihat Asya kadar rubai yazan ikinci bir şair yoktur. Kitapların arasında da 5-6 cilt rubai var. Mevlana ve Meblebilik'le de ilişkisi de var. Rubai aslında dörtlük diyebiliriz rubaiye. Dört mısradan oluşan şiirler. Fetih Marşı var. Mesela Bayrak şiiri gibi. Sonra naatı var. En az Bayrak şiiri kadar, Fetih Marşı kadar ünlü bir şiir o da.
Naat şiirini de paylaşacağız.
Evet. Peygamber Efendimiz'in hayat hikayesini elbette belirli sahneleri alarak şiire dökmüştür
Arif Nihat Asya. Aslında şiirlerinde milli tarih ve kültürü de görebiliyoruz.
Şimdi zaten Dilek Hanım, milli edebiyat, memleket edebiyatı dediğimiz zaman genellikle şu kastediliyor. Vatan, millet, bayrak, bir nebze din, iman,
tarih.
İşte tarih, bunun gibi konulardan bahseden şiirler, hikayeler, romanlar kastediliyor. Yani şöyle bir doğuş gerekçesi var. Ki kesinlikle sanatla alakalı bir gerekçe değil bu. Mesela divan şiiri yüksek tabakanın, yüksek zevkin, yüksek kültürün şiiriydi. Biz memleketimizin sorunlarını konuşmak, yazmak, çizmek istiyoruz. Onun için bu işin adını memleket şiiri, memleket edebiyatı, milli edebiyat olarak koyuyoruz. Böyle bir mantık veya bakış açısı var. Ki bu sanatsal bir argüman değil veya işte şiirin, sanatın teknik sorunlarını nasıl daha iyi ifade edilir, şu konu nasıl daha güzel anlatılırla alakalı bir husus değil. Dolayısıyla siz bu tercihi yaptıktan sonra bunun arkası biraz basit geliyor. Yani siz diyelim ki köyünüzden bahsetmek yeterli oluyor veya işte çoban hikayeleri anlatmak yeterli oluyor. İşte bir de biraz da vatan bu durumuna indirgeniyor. Bizim şiirimizde özellikle edebiyatımızın geneli için konuşmayacağım ama şiirimizde bir kavramlaştırma, tanım getirme sorunumuz vardır. Memleket edebiyatı veya milli edebiyatta bu sorunlu tanımlamalardan bir tanesi. Yani diyelim ki Orhan Veli'yi ele alalım mesela. Orhan Veli'nin şiirinde öyle kesitler var ki memleketimizi, bizim insanımızı anlatıyor. Ama hiç kimse Orhan Veli'ye memleket şiiri,
şairi evet, demiyor.
Milli edebiyat evet demiyor. Ama siz işte benim köyüm şöyle şöyle şöyle diye hamaset yaparak konuya başladığınızda yani yazdığınız şey şiir değil de memleket edebiyatı çerçevesinde şiir oluyor gibi bir şey. Yani memleketten bahsetmek yeterli oluyor. Bunun sanatsal kaygısı güdülmüyor. O zaman ortaya biraz sanatsal değeri düşük ürünler çıkıyor, doğrusunu söylemek gerekirse. İkisini aynı anda yüksek standartta yapmak gerçekten zor bir şey. Böyle örnekler var kuşkusuz. Mehmet Akif ve Nazım Hikmet'i evet söyleyebilirim. İkisi de mesela memleket şiirine veya milli edebiyata mesela neden toplumcu edebiyat demiyoruz? Toplumcu edebiyat neden belirli ideolojilerin yedeğinde bir şiir olarak konumlanıyor illa? Hani neden sadece toplumdan bahseden edebiyat anlaşılmıyor? Hani toplumcu edebiyatın işte İslamcı, sosyalist, milliyetçi versiyonları var. Neden bu versiyonlar etrafında bu tanımlama içi dolduruluyor? İçerik yüklemesi, yani bunların hepsi bence yanlış kavramlaştırmalar. Şiirde şiirle ne yapmak istiyorsanız ona göre bir hareket doğmalı. Yani şiirin nasılıyla, şiir nasıl yazılırla alakalı tanımlamalar daha doğru diyebilirim bence.
Süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Arif Nihat Asya'nın Naat şiiriyle bitirelim istedik evet bugünkü Edebiyat Dünyamızdan programını. Son bir iki cümle.
Hani Naat, şimdi mübarek Ramazan içerisindeyiz. Onunla da uyumlu bir şiir. Biz sizinle birlikte şiirin tamamını almadık. Bazı kesitler evet aldık. Fakat Türk şiirindeki ilk naatlardan birisidir. Bu naatın elbette kıymeti, önemi şu. Yani biz 30'lu 40'lı yıllarda alfabe değişikliğimiz oldu. Biraz kültürel travmalar yaşadık. Yeniden yazıyor o günün diliyle naatı. Bu açıdan bir de yani çok okunan, çok sevilen şiirlerden birisidir.
Birisidir. Arif Nihat Asya'nın evet Naat şiiri. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum
geldiğiniz için. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Ali İhsan Yıldız ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Güner. Haftaya Edebiyat Dünyamızdan programında yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Ama Arif Nihat Asya'nın Naat şiiriyle noktalayalım bugünkü programımızı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar, taşlar, kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Haybeder'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Nat'ını Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır, dudaklar arasında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık, türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Edebiyat dünyamızdan.